Ayrım 4.
Ay ve şenlik ateşleri Sezar Paves.
Yeniden karşılaştığımızdan bu yana onu taşı gediğine koyan, hepimize ders veren, hep söyleyecek sözü olan Nuto'dan farklı düşünmeye alışamamıştım daha. Benim de ona yetiştiğim, artık deneyimlerimizin eşit olduğu aklıma bile gelmiyordu. Değişmiş gelmiyordu gözüme. Yalnız biraz daha yapılanmış, biraz daha az hayalci olmuş, kendi gibi yüzü de rahatlamış, ciddileşmişti. Cesaretini toplayıp sırtındaki yükten kurtulması için bekledim. Zaman verilince insanların içlerini döktüklerine tanık olmuştum hep. Ama o gece Nuto için dökmedi, konuyu değiştirdi. Baksana dedi, nasıl zıplıyorlar, nasıl sövüyorlar. Onları buraya getirip Meryem'e dua etmelerini sağlayabilmek için içlerini boşaltmalarına izin vermek zorunda papaz. Onları da içlerini boşaltmak için Meryem'e mum yapmak zorundalar. Kim kimi kandırıyor? Sırayla birbirlerini kandırıyorlar dedim. Yo yo dedi Nuto, papaz kârlı çıkıyor. Işıklardan fişeklerin, duacıların parasını, müziğin parasını kim ödüyor? Yortunun ertesi günü kim kıs kıs gülüyor? Enayiler bir avuç toprağı işleyebilmek için canları çıkıyor, sonra da ellerindekini kaptırıyorlar. Paranın büyük bölümünü gösterişten hoşlanan aileler ödemiyor mu? Peki bu aileler nereden alıyorlar parayı? Uşaklarını, hizmetçilerini, ırgatlarını çalıştırıyorlar. Ya toprakları, toprağı nereden alıyorlar? Niye kimin malı çok da kimin hiçbir şeyi yok? Nesin sen, komünist misin? Nuto suratını buruşturup gülümseyerek baktı bana. Bando'yu dinledi bir an. Sonra gözlerini benden ayırmadan mırıldandı. Bu köyde hepimiz cahiliz. Her isteyen komünist olamaz. Ginga diye biri vardı. Meydanda biber satardı. Komünist olduğunu söylerdi. İçer içer geceleri nara atardı. Böylelerinin yarardan çok zararı olur. Bize gereken cahil olmayan, adlarını nekelemeyecek komünistler. Ginga'nın kısa sürede defterini dürdüler. Kimse biber almaz oldu ondan. Bu kış gitmek zorunda kaldı buradan. Haklı olduğunu ama 1945 yılında demir tavındayken bir şeyler yapmaları gerektiğini söyledim ona. Ginga'nın bile yardımını dokunabilirdi bu durumda. İtalya'ya dönerken bir şeyler görmeyi umuyordum. Bıçağın kabzası elinizdeydi. Benim elimde yalnızca keskiyle rende vardı dedi Nuto. Her yerde yoksulluk gördüm dedim. Sineklerin insanlardan daha iyi durumda oldukları yerler bile var. Ama yoksulluk baş kaldırmaya yetmiyor. İtici bir güç istiyor insanlar. Sizin itici gücünüz vardı. Sen de tepelerde değil miydin? Daha önce hiç sormamıştım bunu. Köydeki çeşitli kişilerden, biz daha 20'sinde basmadan dünyaya gelmiş delikanlılardan, bu yollarda, bu ormanlarda insanların can vermiş olduklarını öğrenmiştim. Birçok şey biliyordum. Bunları ona da sormuştum ama boynumda kırmızı mendil bağlayıp eline silah alıp almadığını sormamıştım. Bu ormanların dışarıdan gelmiş asker kaçaklarıyla, kentlerden kaçanlarla, öfkeli insanlarla dolmuş olduğunu biliyordum ve Nuto bunlardan değildi. Ama Nuto Nuto'dur ve neyin doğru olduğunu benden daha iyi bilir. Hayır dedi Nuto, gitseydim evimi yakarlardı. Nuto Salto kıyısında bir mağarada yaralı bir direnişçi saklamış, geceleri yiyecek götürmüş ona. Anası anlamıştı bunu, yadırgamamıştım. Nuto böyleydi. Daha dün yolda iki çocuğu bir kertenkeleyi eziyet ettiklerini görünce kertenkeleyi ellerinden kurtarmıştı. Hepimiz 20 yıl yaşlanmıştık. Kıyıya indiğimiz günlerde Sor Matteo bize böyle davransaydı ne derdin dedim ona. Kaç kuş yuvası bozduğunu biliyor musun? Cahillik dedi. İkimiz de yaptık bu kötülüğü. Bırak yaşasınlar hayvanlar. Kışın zaten çekmedikleri kalmıyor. İtirazım yok, haklısın. Kaldı ki böyle başlayanlar sonra birbirlerini boğazlıyor. Köyleri yakıp yıkıyorlar. 5. Bu tepelerde güneşin nasıl yaktığını, çorak topraktan, kayalardan nasıl yansıdığını unutmuştum. Sıcaklık gökten inecek yerde, yerden yükseliyor. Burada topraktan yeşilliğini tüketerek kuru dala dönüşmüş asmaların dibinden. Hoşuma gidiyor bu sıcaklık, bir kokusu var. Bu kokunun içinde ben de varım. Nice bağ bozumu, hasat, yaprak dökümü, nice tatlar, hala içinde taşıdığımı bilmediğim nice istekler var. Bu nedenle Angola'dan çıkıp kırlara bakmayı seviyorum. Neredeyse yaşadığım gibi yaşamamış olmayı, yaşadıklarımı değiştirmek istiyorum. Beni gerçekten görüp de üzüm ya da başka bir şey satın almaya geldiğimi sananları haklı çıkartmak istiyorum. Burada köyde hiç kimse anımsamıyor beni. Irgatlık ettiğimi, piç olduğumu kimse bilmiyor. Cenova'da param olduğunu biliyorlar. Belki de benim gibi ırgatlık yapan bir çocuk, kapalı perdelerin gerisinde canı sıkılan ve benim Kanelli tepelerini para kazanan, keyif süren, denizlerin ötesine giden aşağıdaki, dünyadaki insanların düşündüğüm gibi beni düşünen bir kadın vardı burada. Daha şimdiden birçok kişi yarı şaka, yarı ciddi çiftlik evi önerdi bana. Ellerim arkada dinliyorum onları. Bu konuları anladığımı hepsi bilmiyor. Son yılların çok verimli olduğunu ama şimdi tarla açmak, duvar örmek, kütük dikmek gerektiğini, bunları yapmadıklarını söylüyorlar. Nerede bu ürünler? Kazandığımız paralar dedim. Niye toprağa yatırım yapmıyorsunuz? Gübre. Onlara toptan gübre satmış olan ben, konuyu kapatıyorum. Ama konuşma hoşuma gidiyor. Onlarla tarlalara gitmek, harman yerinden geçmek, ahıra bakmak, bir kadeh içki içmek daha hoşuma gidiyor. Gamilla'daki evi görmeye gittiğim gün yaşlı Valino'yu nicedir tanıyordum. Nuto onu meydanda durdurmuş, beni tanıyıp tanımadığını sormuştu. Kara kuru, köstebek gözlü bir adamdı. Kuşkuyla baktı bana. Nuto onun ekmeğini yemiş, şarabını içmiş olduğunu söyleyince de kararsız, şaşkın dikildi kaldı. Ona fındıkları kendisinin mi kestiğini, ahırın üzerinde yine çekirdeksiz üzüm veren asmaların olup olmadığını sordum. Kim olduğumu, nereden geldiğimi söyledim. Valino asık suratını değiştirmeden su kıyısındaki toprağın gevşediğini, yağmurun her yıl bir bölümünün sürüklendiğini söyledi yalnızca. Gitmeden önce bana baktı. Nuto'ya baktı ve Nuto'ya, bana uğra bir gün. Sızıntı yapan bir fıçı var dedi. Sonra Nuto bana, Gamilla da her gün karnın doymuyordu senin dedi. Bu kez şaka yapmıyordu. Ama paylaşmak zorunluluğunuz yoktu. Şimdi villadaki kadın satın aldı orayı. Terazisiyle gelip ürünü paylaştırıyor. İki çiftliği, bir de dükkanı var kadının. Sonra da köylüler bizi soyuyor, köylüler ahlaksız diyor. O yoldan yalnız dönerken ortakçı olarak çalışan Valino'nun bütün bu yıllar boyunca 60 yıl mı yoksa daha mı az nasıl bir yaşam sürmüş olabileceğini düşünüyordum. Eşyalarını kendisinin bile olmayan bir arabaya yükleyip bir daha geçmeyeceği yollara düşerek kim bilir kaç evi, kaç tarlayı terk etmek zorunda kalmıştı. Oralarda yatıp kalktıktan, yiyip içtikten, sıcakta soğukta, çapa salladıktan sonra. Dul olduğunu biliyordum. Karısı bir önceki çiftlikte ölmüştü. Erkek çocuklarının büyüklerini de savaşta kaybetmişti. Bir oğluyla kadın akrabalarından başka kimsesi yoktu. Bu dünyada ne işi vardı artık? Berbo Vadisi'nden dışarı adım atmamıştı. Elimde olmayarak patikada durakladım. 20 yıl önce gitmemiş olsaydım, benim yazgımın da böyle olacağını düşündüm. Ben dünyayı, o bu tepeleri dolaşmış ama ikimiz de bu tarlalar benim, şu peykede yaşlanacağım, bu odada öleceğim diyememiştik. Harman yerinin karşısındaki incirin altına gelince otlarla kaplı iki sırtın arasındaki patikayı yeniden gördüm. Şimdi taş döşeyip basamaklar yapmışlardı. Çayırdan yola uzanan bayır eskisi gibiydi. Çalı yığınlarının dibinde kurumuş otlar, kırık bir sepet, çürümüş, ezilmiş elmalar, yukarıdan tasmasının bağlı olduğu tel boyunca havlayan köpeğin sesi geldi. Başımı basamakların üstüne uzatınca köpek kudurdu, ayağı fırladı, ulumaya, yırtınmaya başladı. Merdivenleri çıkmayı sürdürüp sundurmayı, incirin gövdesini, kapıya dayalı bir tırmığı gördüm. Kapı mandalının aynı düğümlü ip sarkıyordu. Duvarın üstünde aynı yeşillik kümesi. Evin köşesinde aynı biberiye ve koku, evin kıyının çürük elmalarının, kuru otların biberiyenin kokusu. Yerde yatan bir tekerleğin üstünde gömleği, tek askılı pantolonu, yırtık bir çocuk oturuyordu. Bir bacağını uzatmış, öbür bacağını doğal olmayan bir uzaklıkla tutuyordu. Bir oyun mu oynuyordu? Güneşin altında bana baktı, elinde kurumuş bir tavşan postu vardı. Zaman kazanmak için cılız göz kapaklarını kapattı. Ben durmuştum. O ise göz kapaklarını kırpmayı sürdürüyordu. Köpek havlıyor, teli kopartmaya çalışıyordu. Çocuğun ayakları çıplaktı. Gözünün altı kabuk bağlamıştı. Omuzları kemikliydi ve ayağını oynatamıyordu. Birden dizlerimin ne çok yaralanıp kabuk bağlamış, dudaklarımın çatlamış olduğu geldi aklıma. Yalnız kışın tahta kundura giydiğimi anımsadım. Virgilia'nın karınlarının yardığı tavşanları derilerini nasıl yüzdüğümü anımsadım. Elime işaret edip çocuğu çağırdım. Eşikte iki kadın belirdi. Biri çökmüş, çarpılmıştı. Biri daha genç ve kemikliydi. Bana bakıyorlardı. Valino'yu aradığımı söyledim. Bağırarak yokmuş, dereye inmiş. Kadınların az yaşlı olanı köpeğe bağırdı. Teli tutup çekti. Köpek hırıltılar çıkarttı. Çocuk tekerlekten doğruldu. Bacağına, enlemesine dayanarak zorlukla ayağa kalktı. Köpeğe doğru süzüldü. Topaldı. Kemikleri hastalıklıydı. Dizinin kolundan daha kalın olmadığını gördüm. Ayağını bir yükmüş gibi peşinden sürüklüyordu. 10 yaşında olmalıydı. Onu bu harman yerinde görünce kendimi görmüş gibi oldum. Sundurmanın altında, incirin arkasında, mısırların oraya baktım. Angelina ile Gila görünecekler mi diye. Ne olduklarını kim bilebilirdi? Eğer bir yerlerde yaşıyorlarsa bu kadının yaşında olmalıydılar. Köpek sakinleşmişti. Hiçbir şey demeden bana bakıyorlardı.
Ayrım sonu.